SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, dün İzmir binasını bastılar HDP'nin ve bir kişi öldü. Nasıl karşıladı siyasetçiler ve halk bu saldırıyı?
Şimdi saldırıyı gerçekleştirenin kimliği üzerinde öncelikle bir duruldu. Çünkü saldırıdan sonra ismi belli olunca hemen tabii sosyal medyadaki profilinden girildi, fotoğraflarına bakıldı. Bir kere bir Suriye'ye gitmiş bir isim. Elinde silahlarla fotoğraf vermiş bir isim. 27 yaşında. Suriye'den dönüşünde Gaziantep'te görev tamamlandı diyen bir isim. Bir ay önce silah ruhsatı almış. Ocak ayında böyle bir saldırıya karar verdiğini söylüyor. Gerekçesi de PKK'dan nefret etmesi. Asıl tabii anahtar kelime bu. PKK'dan nefret edip HDP'yi basma hadisesi. Malum son zamanlarda, son birkaç yıldır Türkiye'de özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'nin ittifak yaptığı günden beri HDP eşittir PKK siyaseti gidiyor. HDP aslında meşru bir siyasi parti, legal bir siyasi parti. İşte milletvekilleri var, 6,5 milyon insan oy verdi, seçimlere girdi. Her ne kadar yerel seçimlerde kazandıkları yerlere kayyum atansa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği olan bir parti. Ama iktidar ittifakı ağırlıklı olarak siyasetini terörle mücadele ve HDP üzerinden yapıyor karşıdaki bloğu bölmek için. Bu dilin bir sonuç üretme ihtimali üzerine endişeli açıklamalar zaten yapılıyordu. O dilin ürettiği bir sonuç olarak da bakılıyor buna, İzmir'deki bu saldırıya. Özellikle katilin ben PKK'dan nefret ettiğim için yaptım açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde. Ama nereden bakarsanız bakın, Sedat Peker'in benzer bir ifadesi vardı. İşte sokağa çıkmayın, provokasyon olacak, şu olacak, bu olacak diye daha önce. Cumhurbaşkanının sözleri HDP tarafından da hatırlatıldı bugün. Bunlar daha iyi günlerimiz diye Meral Akşener'e yönelik olarak. Zaten HDP bu cinayetten hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de İktidar Partisi'ni sorumlu tuttu. Muhalefet partileri yaptıkları açıklamaların tamamında provokasyona dikkat çektiler. Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki o gerilimli döneme, birçok insan hayatını kaybettiği gerilimli dönemin bir tekrarı göndermesi yaptı. Bulanık suda balık avlamaya niyetlenenler dedi Meral Akşener. Ve dediğim gibi hem Davutoğlu hem Ali Babacan hükümete hem siyasetin hem siyasetçinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunu hatırlattı. İktidar Partisi'nden de açıklamalar vardı. Saldırı kınandı. Hem Ömer Çelik hem Numan Kurtulmuş hem Meclis'te grup başkanı tarafından hükümetten bir açıklama olmasa bile her konuda hemen hemen açıklama yapan Süleyman Soylu aynı zamanda tabii oradaki partinin güvenliğinden de sorumlu. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Valilik yaptı emniyet birimleri adına açıklamayı İzmir'de. Onun dışında bakanlıktan resmi bir açıklama ya da bakandan resmi bir açıklama gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklaması da dikkat çekiciydi. Çünkü saldırı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarda bozkurt işareti yaparken de gördü bir Türk bayrağının önünde saldırgan. MHP buradan yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutmak hadsizliktir, izansızlıktır gibi o sorumluluğu kabul etmedi. Uzun açıklamasında MHP Genel Başkanı sonuna kadar bu meselenin araştırılması lazım, soruşturulması lazım, bağlantılarıyla ortaya çıkartılması lazım dedi. Ve kendi partisi de bir bağlarının olmadığını, şiddet üzerinden siyaseti tasvip etmediklerini söyledi. Ama açıklamasında HDP'ye geçmiş olsun dileği yoktu. Ölen bir insan var, genç bir insan. Annesinin yerine parti binasına gitmiş, partiyi açmış bir insan var. Onunla ilgili bir başsağlığı mesajı da yoktu. O çok dikkat çekti MHP'nin açıklamasında. Diğer taraftan hayatını kaybeden insanla ilgili açıklama yaptı HDP. Ancak asıl hedefin 40 kişilik bir toplantı planlandığını, bu toplantı olduğunu söyledi. Aslında o söylemi doğrulayan daha büyük bir katliam yapmak için yola çıktığını söyledi katilin. O söylemi doğrulayan bir bilgi de katilin ifadesindeki ilk sözlerinden anlaşılıyor. Ocak ayında bu saldırıyı planladığını söylüyor. Ocak ayından beri keşif yaptığını söylüyor. Ocak 1. ay, şimdi 6. aydayız. Bu 6 ay içinde sürekli keşif yapmış. Hatta keşfi kolay yapabilmek için o binada bulunan bir İngilizce kursuna da kayıt yaptırmış. Yani planlı bir saldırı. Ayrıca öldürdüğü HDP'li genç kadına 6 kurşun sıktığı da belirlendi ilk incelemelerde. Yani kapıyı açmış, rehin almış, sonra 6 kurşunla öldürmüş. Tek de değil. Tuncer'e ateş etmiş, Sebahat Tuncer'in fotoğrafı varmış, onu ateş etmiş. İl eş başkanlarının odalarını dağıtmış, binayı yakmaya çalışmış. Sonra da silahını koymuş cebine, bir ay önce ruhsatını aldığı silahını, bir ay önce aldığı silahını koymuş cebine, çıkmak isterken de polis tarafından yakalanmış. Gerçekten çok dikkat çekici bir olay. Türkiye tarihinde benzer provokatif saldırılar söz konusu. O nedenle herkes hele bir sakinlik telkininde bulunuyor doğal olarak ve buradan yola çıkıp siyasetin iyice sertleşmesinden endişe duyuluyor. Ama bu yeni değil. Ölüm ve sonuçlanmasa bile siyasette şiddet dönüşü zaten daha önce de vardı. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısına ya da gazetecilere yönelik saldırılar söz konusuydu. Bu saldırıların sorumlularının gerektiği gibi cezalandırılması konusunda muhalefetten sürekli uyarılar vardı. Ama bu böyle olmadı. Mesela Selçuk Özdağ saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili soruşturma yapan savcı sosyal medyada hedef alındı. Onu hedef yapanlar bu işten ceza almadılar. Hakkında bir soruşturma açılmadı. Üstelik o savcıdan sonra o soruşturmada adı geçenler cezaevinde çok kısa kaldılar. Sonra dışarı çıktılar. Oradaki zanlılardan biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa Ülke Ocakları Genç İl Başkanlığı'na atandı. Yani bu tip tablolarda aslında bugünkü saldırıya ilişkin bir siyasi sorumluluk üretiyor diye muhalefet tarafından eleştiriler söz konusu. Ama nereden bakarsanız bakın siyasette şiddetin Türkiye açısından büyük bir risk olduğu ve bütün partiler tarafından da bu riskin paylaşıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca HDP bütün muhalefet partilerinin liderlerine bir araya gelme ve bu karanlık kanlı günlerin karşısında birlikte durma çağrısı da yaptı. O çağrıya da şu ana kadar bir yanıt gelmiş değil.
Onu soracaktım ben de Yavuz Bey. Şimdi HDP, Cumhur İttifakı'nın hedefi zaten. Millet İttifakı da pek yanına yaklaştırmıyor İyi Parti'nin tepkisinden dolayı. Şimdi bu saldırı sonrası herkes kınadı, karşı olduklarını söylediler ama HDP'ye yönelik bir siyasi tutum değişikliği bekleniyor mu siyasette?
Çok kolay değil Türkiye'de bu siyasi atmosferde. Çünkü bu işin iktidar ittifakı tarafından bir siyasi argüman olarak kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'deki medyanın da durumu belli. Bunun üzerinden çok ciddi propaganda da yapılıyor. Aslında bu yeni değil. Yerel seçimlerden önce de vardı, onun öncesinde de vardı. Yerel seçimlerden önce belediye meclis üyelerinin cemaat evlerleri ortaya döküldü. Bilmem 30 sene önce bilmem hangi akrabası hangi mitingdeydi diye yayınlar yapıldı. Yani bu mesele üzerinden siyaset yapılıyor Türkiye'de ve terörle mücadele Türkiye'nin hassas olduğu da bir konu. Yakın zamana kadar Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesiydi. Bir numaralı sorunu olarak görünüyordu. Şu sıralar öyle değil. Ekonomi onun çok önüne geçti ama bunun üzerinden bir vatan millet bayrak ezan üzerinden yapılan siyasetin aslında bir argümanı olarak da kullanılıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Onun için de öyle muhalefet partileri de bir taraftan karşısında gördüğü tabloyu değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde biraz daha bu konularda çok fazla çevreye bakmadan hareket ediyor. Ama İyi Parti biraz da kendi tabanını düşünerek ülkücü camiadan gelmiş bir parti sonuç itibariyle merkez sağda görünse bile bu konularda daha hassas. Çünkü mesela bir tabak kahvaltısına giderdim diye Selahattin Demirtaş'ın açıklaması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi kıyametleri kopardı. Hala Akşener'den bahsederken Demirtaş da kahvaltı merakından başlıyor anlatmaya. O nedenle Türkiye'de siyasetin gerekleriyle hareket edip biraz muhalefet içinde sorun yaratma düşüncesiyle de bu iş kaşınıyor İktidar İttifakı tarafından. Ancak Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti biraz da rol paylaşmış görünüyorlar. CHP biraz daha yakın duruyor. HDP'yi dışlamıyor. HDP ile görüşmelerini ve açıklamalarını daha net ifade ediyor. Belediye başkanları da aynı şekilde. Ama İYİ Parti mümkün olduğu kadar kendisini uzakta tutmaya, uzakta göstermeye gayret sarf ediyor. Bu tablonun bu saldırıyla değişme ihtimali yok. Saldırıya bizzat eleştiriler olacaktır. Saldırıya yönelik kınamalar şiddetli bir biçimde hem İYİ Parti'den hem CHP'den hem diğer partilerden var. Ama tablonun değişmesi, HDP ile bir yakınlaşma sürecinin başlaması ya da bütün siyasi parti liderlerinin HDP genel başkanıyla bir arada fotoğraf vermesi pek beklenemez itibariyle. Zaten sanıyorum Meral Akşener bir telefon görüşmesi yapmadı Mithat Sancar'la ama Kılıçdaroğlu arayıp taziyelerini bildirdi. Davutoğlu aynı şekilde, Ali Babacan aynı şekilde. Yani dengeler çok fazla değişmeyecek gibi görünüyor. Bugünkü taziye mesajlarından anladığımız kadarıyla.
Yavuz Bey, COVID-19'da mücadeleye dönmek istiyorum. Türkiye'nin sonuçta dünyada uzmanlar diyor aşı tek çözüm bu pandemiye karşı mücadelede başarılı olmak için. Ve Türkiye günde 1,5 milyona yakın aşı yapmaya başladı. Bu Avustralya'nın bir haftada yaptığı aşılama sayısından daha fazla. Yani Türkiye'de kritik bir eşik geçildi diyebilir miyiz COVID-19'da mücadelede?
Başından beri aslında uzmanlar eğer aşı tedarik edilirse Türkiye'nin bu konudaki tecrübesinin çok eskiye dayandığını, ayrıca kapasitesinin de çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Ama aşı tedariği yapılamadığı için işte 100 binlerde, 200 binlerde, 300 binlerde, ilk başta bir 800 binleri bulmuştu günlük aşılama miktarı. O civarda geziyor. Çünkü randevu verilemiyordu, randevu verilemediği için de aşılama sayısı azdı. O dönemde BioNTech'le de anlaşma yapılmamıştı. Çin açısı geliyordu ve Çinliler de söz verdiği zaman da göndermediler. Gönderdikleri kadar Türkiye kullandı. Şimdi BioNTech'le bir Avrupa ülkesiyle yapılmış anlaşma ve anlaşmanın şartlarına BioNTech uyuyor. Ciddi miktarda bir aşı sevkiyat oldu Türkiye'ye ve Türkiye'de süratle aşılamada sınırları aşağıya çektiler sınırlarını ve tam kapasite bir aşılama var. 1-1,5 milyon civarında günlük aşılama ki bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Bu aynı zamanda umut da veriyor geleceğe dönük olarak. Çünkü dünyadaki en etkili aşılardan birisi BioNTech. 2 dozu yapıldıktan sonra çok ciddi bir etkisi var. Ve kime kadar Türkiye'de 20 yaş üstü herkesin aşılanması planlanıyor. Bu arada Sinovac aşısı geliyor. Bu arada Sputnik aşıları geldi. Onların incelemeleri devam ediyor. Yani Sağlık Bakanı'nın son yaptığı açıklamada Mayıs'ta biraz durumumuz sıkıntılı. Nisan Mayıs'ta ama Haziran'dan sonra bollaşacak demişti. Gerçekten öyle bir bollaşma durumu söz konusu. Ama tabii şimdi başka bir şey sorguluyor sağlık camiası. Yani BioNTech'le bugüne kadar bu kadar geç vakte niye sarktı anlaşma? Çünkü ilk başta Sağlık Bakanı işte Çin aşısının geleneksel aşı olduğunu, BioNTech'in farklı bir bilimsel çalışmayla üretildiğini, tam güven sağlanıp sağlanmadığının bilinmediğini söylemişti. Getirdiği aşıya daha çok kriz sağlayabilmek için. Hatta bu aralar BioNTech aşısını olmak istemeyenler de Sağlık Bakanı'nın o açıklamasını hatırlatıyorlar. Anlaşma geç yapıldı, geç gelmeye başladı aşı ve bu arada Türkiye birçok insanını da kaybetti. Neden bu anlaşma gecikti sorusu çok sık soruluyor. Ama işin bir tarafında da gerçekten aşı geldiği için harıl harıl çalışan, arı gibi çalışan bir sağlık camiası ve süratle aşılanan bir Türkiye var. Bu da geleceğe dair umutları arttırıyor. Mesela Eylül'den sonra bu aşılama hızıyla birlikte Türkiye'nin salgınla mücadelede önemli bir merhale kat etmiş olması büyük olasılık. Hatta işte maskelerin çıkartılmasından falan da bahsediyor. Maskeleri geçtik, okulların açılması bile Türkiye'de büyük bir rahatlama sağlayacak eğer bu aşılama bu şekilde devam eder. Ve aynı zamanda işte tedarikte kesilmeden devam ederse.
Yavuz Bey, bir de aylardır beklediğimiz Joe Biden, Tayyip Erdoğan görüşmesi de bu hafta gerçekleşti sonunda. Yani kavga kıyamet olmadı. Yani beklenmiyordu zaten herhalde ama büyük bir sorunları aşma başarısı da gerçekleşmedi gibi görünüyor değil mi?
Sorunlar durduğu yerde duruyor. Kritik başlıklar vardı. S-400 meselesi vardı, F-35 meselesi vardı, Suriye'de YPG meselesi vardı, Fethullah Gülen iadesi vardı, Halkbank vardı. Bu 5 başlıkta herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Türkiye burada YPG'ye desteğin kaldırılmasını istiyordu. Fethullah Gülen iadesini, F-35'e geri dönmeyi istiyordu. S-400'ün Türkiye'den gönderilmesini Amerika Birleşik Devletleri istiyordu. Ama Türkiye'nin talepleri daha fazlaydı. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan ayrılırken havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlaması üzerinde bir anlaşma sağlandı. Bu da tabii Amerika'nın çok hoşuna giden bir gelişme. Türkiye Amerika'nın jandarmalığına mı soyunuyor yeniden diye eleştirilen de bir mesele. Doğru hesaplanması lazım diyerek metin uyarıldığı bir başlık. Yani sorunlar donduruldu. Aslında zirveye giderken bu sorunlardan birisinin özellikle S-400'ün ki sorunların kilit başlığı diyebiliriz çözülebileceği. S-400'ün Türkiye'de İncirli'ye götürülerek hem Amerika hem NATO ve Türk askerlerinin denetiminde bir depoya kaldırılabileceği gibi formüller üzerinde duruluyordu. Ama anlıyoruz ki bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından F-400 meselesi çözümsüz bir başlık olarak kenara ayrıldı. F-35 meselesinde Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir geri adım atmadı. O da bir kenara ayrıldı. Fethullah Gülen zaten hiç gelmemiş görünüyor gündeme, hiç üzerinde konuşulduğunu duymadım. Diğer meselelerde de YPG, PYD ve Türkiye'nin pozisyonu tekrar söylenmiş ama karşılığında bir yanıt alınmamış. Anladığımız o Beyaz Saray'ın ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye önemli tabii. Toptan kaybetmek gibi bir riskin göze alınabileceği bir ülke değil. Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri çok önemli. Özellikle ekonomideki bu kırılganlık nedeniyle. İki tarafta olabileceğin en iyi sonucuyla bu zirveden çıkış formunda böyle bulmuşlar görünüyor. Ama tabii sorunlar durduğu için bizler de devam ediyoruz Amerikan ilişkilerinde. Bu Geç Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu zirve sonrasında grup toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekici. NATO'ya karşı güvensizlik, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sert sözler. İttifak içinde de bir sorun yaratabileceğini gösteriyor bu meselenin. Ama dediğim gibi en azından zirve sonrasında ortaya çıkan tablo Türkiye'yi ekonomi açısından daha sıkıntıya sokacak bir tablo olmadığı için bazı şeylerce sevindirici olarak göründü. Ancak sorunlar duruyor, sorunlar durduğu için işler de ortaya da duruyor.
Yavuz Bey, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası, zirve sonrası yaptığı basın toplantısında hamdolsun 24 Nisan soykırım kabulü geçmedi, konuşulmadı dedi. Ya bu açıklamayı anlayabilen oldu mu Türkiye'de?
Vallahi bir açıklık da getirilmedi buna resmi olarak ama Türkiye'de bunu görev kabul eden gazeteciler de yok değil. Abdülkadir Selvi son zamanlarda bu görevi çok sık kabul ediyor. Bir takım açıklamalar tepki gördüğünde onu tevil eden değerlendirmeler, yorumlar ya da işte yetkililere dayandırarak bir takım ifadeler kullanıyor kendi yazılarında. Burada da 24 Nisan konuşulmadı diye hamdolsun demedi Cumhurbaşkanı. 24 Nisan konuşuldu ama bu oradaki görüşme ortamını bozmadı diye hamdolsun dedi diye tevil etmeye çalıştı. Ancak söz ortada, soru ortada. 24 Nisan gündeme geldi mi? Soykırım kavramını kullanması Biden'ın gündeme geldi mi diye gazeteci soruyor. Ki Cumhurbaşkanı giderken bunun görmezden gelinemeyeceğini, görüşmenin gündemine taşınacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı da cevap olarak hamdolsun gelmedi diyor. Gülümser bir ifadeyle yapıyor bunu. Yani buna muhalefetin de çok sert tepkisi oldu. Tabii siz bunu kabul etmiş oldunuz. Hamdolsun ne demek? Onların hamdolsun demesi lazım. Zaten ilk ifade kullanıldığında Türkiye'nin yaklaşımı çok zayıftı diye. İktidar Partisi'nden bu konuda çok bir savunma duymadık ama Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun mecliste yaptığı bir açıklama var. Cumhurbaşkanı zaten telefonda onun yanıtını vermişti 23 Nisan konuşmasında dedi AK Partili yetkili. Ayrıca bir de bakanlar toplantısında zaten cevap verdi. Ayrıca cevap vermeye gerek yok gibi ifade kullandı. Tek AK Parti'den duyduğumuz savunma buydu. Ama o dönemde gösterilen tepkinin çöp olması muhalefet tarafından, ayrıca gözlemciler tarafından çok eleştirildi. Yıllardır Türkiye 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na soykırım ifadesini kullandırmamak için büyük çaba sarf ediyor. Ve Amerika'nın yeni başkanı bu ifadeyi gelir gelmez kullanıyor. Kullanmadan bir gün önce telefonla görüşüyor Cumhurbaşkanı'yla. O telefon görüşmesinde Haziran'daki işte bu son konuştuğumuz zirve randevusu kararlaştırılıyor. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı zirveden sonra hamdolsun diyor. Tabi bunlar muhalefetin epeyce üzerinde konuşacağı konular haline geldi.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.